Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ocak 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Tülay Gökçimen'in kaleme aldığı Filistin'de Cesur Bir Osmanlı Köyü başlıklı yazıyı sunacağız. Biz burada kalacağız belgeselini çekmeye niyetlendiğimizde Filistin toprakları benim için yıllardır direnişin hüküm sürdüğü, toprakları ellerinden alınmış insanların verdiği destansı mücadele biçimi ve İsra suresinin ilk ayetlerini okuduğumuzda hayal ettiğimiz bereketli topraklardı. Mescid-i Aksa'ydı, Kudüs'tü, Gazze'ydi. Taş atan çocukların elleriydi, işgalciye karşı dik duran murabıta hanımlardı. 2015 yılında Filistin'i ziyaret ettiğimde kimse bana yüksek bir tepeden zeytin ağaçlarını izleyeceksin ve akşam ezanını dinleyeceksin dememişti. Ama nasip oldu. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'da yaşadıklarımızı, belgesel çekimleri sırasında başımıza gelenleri inşallah başka bir yazıda anlatırım. Ben bu yazıda Osmanlı zamanında Kudüs'e bağlı olan Ayrım Duvarı'ndan sonra şehir yönetimi olarak Beytüllahim'e, askeri yönetim olarak El-Hali şehrine bağlanan, İsrail tarafından işgal edilememiş son Osmanlı köyü olan El-Ceba köyünden ve orada yaşadıklarımızdan, duyduklarımızdan bahsetmek istiyorum. 1517'de Kudüs'ün fethedilmesiyle Osmanlı hakimiyetine giren Filistin, bu tarihten itibaren 1917 yılına kadar geçen 400 yıllık zaman diliminde en uzun istikrar dönemini Osmanlı yönetiminde yaşamıştır. Osmanlılar, Mekke ve Medine'den sonra 3. kutsal şehir olarak kabul ettikleri Kudüs'ü de içine alan Filistin topraklarının barış ve huzur içinde idaresine her zaman özen göstermişlerdir. Kutsal mekanlarda her dinin mensuplarının kendi inançlarını serbestçe icra etmelerini sağlamayı bir devlet politikası olarak benimsemiş ve bunu başarıyla sürdürmüşlerdir. Ayrıca farklı din ve mezhep mensuplarının birbirlerinin özgürlük alanına müdahale etmemeleri konusunda ciddi anlamda hassasiyet göstermişlerdir. Yazımızda bahsi geçecek yer El-Ceba köyü. Çok eski bir köy. Coğrafi olarak baktığınızda ne çok yüksek dağlık bir yer ne çok alçak bir rakıma sahip. El-Ceba ismini köye Kenaniler vermiş. O yüzden Filistin'deki ilk yerleşim yerlerinden biri diyebiliriz. Hatta bu köyün pek çok yerinde Kenanilere ait kabirler ve yaşam malzemeleri bulunmuş. Bu köy Kudüs'le sahil yolu arasında bir bağlantı noktası aslında. Yani stratejik olarak çok önemli bir yerde. Köye ve bulunduğu bölgeye Kudüs'ün kuyruğu da deniyor. El-Ceba köyü bu özelliklerinden dolayı Osmanlılar için de çok önem arz etmiş. Bu köyden Osmanlı ordusuna katılan pek çok kişi olmuş. Hatta savaş zamanlarında bu köyden geçiş yapan Osmanlı askerlerini evlerine çağırarak kendi ekmeklerini paylaştıklarını, var olan imkanlarıyla askerlere yolluk hazırlayarak onları yola verdiklerini anlatıyor bugün torunları. Köy halkının Osmanlı sevgisi öyle büyükmüş ki o zamanlar doğan pek çok çocuğa devletin başında hangi padişah varsa onların ismi verilirmiş sıklıkla. Günümüzde doğan çocuklarsa Osmanlı padişahlarını sırasıyla sayabiliyorlar. Çünkü aileleri geçmişleriyle hep övünmüş ve gelecek nesillere aktarmışlar bu sevgiyi. 1948 yılında İsrail işgali başladığında köyde verilen büyük mücadeleyle El-Ceba köyünün işgali engellenmiş. Köyün yaşlıları bile ellerinde silahlarla sabahlara kadar nöbet tutmuşlar işgale karşı. 1948 yılında Siyonistlerin silahlarla işgal edemediği bu topraklarda 1967 yılında Yahudiler yaydıkları bir dedikoduyla halkı dirençsiz bırakmayı düşünmüşler. Bu da köydeki kadınlara, genç kızlara saldırılar yapacak olmaları. Bunu duyan köylüler bu kez yine bir araya gelmiş ama bu sefer silahsız olarak. Bu direnişi gören işgalciler olayın büyümemesi için yine işgal edememiş bu köyü. Köydeki evlere el koyamamışlar ama çevresini kuşatıp yeni yerleşim yerleri kurmuşlar. hatta El Ceba'ya karşı Gıvaot yerleşim yerini oluşturmuşlar. Kısacası İsrail'in başına her daim bela olmuş bu küçük köy. 1976'da İsrail Başbakanı olan İshak Rabin, Yedot Aharonot gazetesine verdiği röportajda El Ceba köyü için şunları söylemiş. Biz zamanında iki füze atıp bu köyü yok etseydik, şimdi böyle boğazımızda diken gibi kalmazdı. İşte biz bu köye ve çok güzel bir aileye misafir olduk. Merak edenler belgeselimizin ikinci bölümünde izleyebilirler. Zeytin ağaçlarıyla ünlü olan bu köy, gerçekten ayette geçtiği gibi bereketin merkezi gibi yemyeşil karşımıza çıktı. Bize işgalciler tarafından yakılan zeytin ağaçlarını gösteren Abdurrahim Altos abimizi dinlerken birden o güzel akşam ezanı başladı ve biz huşu içinde dinledik. Abdurrahim Altos 4 yıl İsrail hapishanelerinde kalmış. Kardeşi ise müebbet ceza almış. Suçları ne derseniz zeytin ağacı dikmek, zeytin yetiştirmek olabilir. Belgesel çekimlerimiz bittikten sonra bize hayatımızda yemediğimiz lezzette yemekler ikram ettiler kısıtlı imkanlarıyla. Hatta ikram için birbirleriyle yarıştılar diyebilirim. Kudüs bu köye o kadar yakın ki arabayla 20-25 dakika sürüyor gitmesi ama ezanını duydukları halde bu aile Kudüs'e gidemiyor. Bize ne kadar nasipli olduğumuzu söylediler. Aksa'yı ziyaret edebildiğimiz için. Sıcak gecelerde orada uyudukları evin çatısına çıktığınızda tam karşınızda Yahudi yerleşim yerlerini görüyorsunuz. Etraf kuşatılmış durumda. Abdurrahim Altos her vesileyle bize Osmanlı'dan bahsediyor. Evlerinde Osmanlı zamanından kalma muhtar mühürleri, eski paralar mevcut. Ziyaretimiz onları o kadar memnun ediyor ki biz de bu hayranlığa şaşırmadan edemedik açıkçası. Bizi evinize hoş geldiniz diye karşılamasından anlamalıydık doğrusu. Her şey bittikten, veda anı geldikten sonra gözler doluyor. Biz sanki evimizden gurbete doğru yola çıkacakmış gibi oluyoruz. Gitmeden hane halkının biraz rahatlaması amacıyla zeytinyağı ve zeytin almak istediğimizi söylüyoruz. Abdurrahim abi bir sağa bir sola koşturuyor ve elinde ne kadar ürün varsa önümüze sıralıyor. Cevabını hayatımız boyunca unutamayacağımız o soruyu soruyoruz. Abdurrahim abi, borcumuz ne kadar? Abdurrahim abi tokadı yapıştırıyor. Hiç toprak sahibi kendi ürünü için para verir mi? Tülay Gökçimen'in kaleme aldığı Filistin'de Cesur Bir Osmanlı Köyü başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Reyhan Yaman imzalı Gülcennet Hanım, Güneşin Doğduğu insanlığın Battığı Yer Doğu Türkistan başlıklı yazıyı, daha doğrusu mülakatı paylaşacağız sizinle. ...12 Kasım 1933'te kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, 1949'da Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından kuruluşundan bu yana 35 milyon Doğu Türkistanlıyı etnik temizlik ve asimilasyon politikasına maruz bırakmıştır. Ülkesinden ayrılmak zorunda kalan milyonlarca Doğu Türkistanlı özgürlüklerini ve mücadelelerini muhacir oldukları ülkelerde aramaya devam ediyorlar. Türkiye'de hayatına devam eden Gülcennet Hanım'la yaşanan büyük dramı konuştuk. İlk önce sizi tanıyalım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Gülcennet, Doğu Türkistanlıyım. 23 yaşındayım ve Türkiye'de öğrenciyim. Türkiye'ye geliş amacınızı ve bu süreçte yaşadıklarınızı anlatır mısınız? Ülkende yaşanan zulümlerden dolayı öğrenim bir hayli güçtü. Doğu Türkistan'da dini eğitim yasaktı ama biz gizli bir şekilde bu eğitimi sürdürmeye çalışıyorduk. Çünkü İslami ilimlere olan içimizdeki sevgi onu elde etmek için gayret etmemize sevk ediyordu bizi. Bodrum katları gibi güvenli yerlerde 6-7 öğrenciyle birlikte 3-4 ay, bazen daha uzun, sadece zaruri ihtiyacımızı gidermek için çıktığımız evlerde kalıyorduk. Hocalarımız her şeyi göze alarak bazen sabah geliyor, bazen de bizimle beraber kalıyorlardı. Bu şartlarda eğitim görüyorduk. İstediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim veya İslami bir kitabı herhangi bir mekanda gizlenmeden elimize alıp okuyabilmemiz mümkün değildi. Türkiye'de ise imkanlar elhamdülillah çok rahat, istediğimiz hocadan ders alabiliyor, kıyafetimizi özgürce giyebiliyoruz. Türkiye'ye geliş amacım daha iyi bir eğitim almaktı. Bu süreçte zorlu aşamalardan geçmek zorunda kaldım ve burada hiç kimsem yoktu. Bazı uzaktan tanıdıklarım vasıtasıyla Türkiye'ye geldim ve bir medreseye yerleştirildim. Böylece Türkiye'deki maceram başlamış oldu. Ülke olarak neden Türkiye'yi tercih ettiniz? Herhangi bir sebep var mıydı? Aslında ülkeleri araştırıp içlerinden bir ülke seçip tercihte bulunma gibi bir seçeneğim olmadı. Ülkemde artık zulüm ve baskı artış gösterdiği zamanda aile büyüklerim farklı bir ülkeye gitmem gerektiği düşüncesine vardı. Çünkü Çin tarafından pasaportlarımız toplanıyordu ve pasaportlar toplanmadan bir an önce ülkemden çıkmam gerekiyordu. Yakınlarım Türkiye'ye gelmem için bazı bağlantılar sağladı ve bir ay içerisinde Türkiye'ye geldim. Bu ayrılık hem benim hem de ailem için çok zordu. Ama ailemin beni Allah rızası için bu yola adaması beni güçlü kıldı. Çünkü her anne baba çocuğunu böyle uzun bir yola ilim öğrenmeye adayamayabilir. Onlar her ne kadar zulüm altında olsalar da varlıkları ve destekleri beni güçlü kılıyor. Doğu Türkistan halkına uygulanan bir sömürgeden bahsediliyor. Sizin ve ailenizin çevrenizdekilerden şahit olduğu olaylar oldu mu? Bizlere anlatabilir misiniz? Ailem Müslüman bir aile olduğu için polis gözetimi altındaydı. Sık sık baskınlar yapılıyordu. Evimizde İslami kitaplar bulunup bulunmadığı kontrol ediliyordu. O kadar çok polis baskını oluyordu ki, gündüzleri, akşamları birçok şeyi bahane ederek insanlar hapse atılıyorlardı. Hatta dayım ve arkadaşlarını 8-10 kişi bir arada spor yaptıkları için hapse attılar. Olay çıkarmak için bir araya geldiklerini öne sürdüler ve terörist damgası vurularak cezalandırıldılar. Bazı arkadaşları idam edildi, bazıları 18 yıl, 10 yıl hapis cezası aldı. Dayıma 3 yıl hapis cezası verdiler ve bu süre sonunda hapishaneden çıktıktan sonra ne dediğini kendisi bile fark edemeyecek bir hale gelmişti. Aynı şekilde ben oradayken diğer bir dayımı da namaz kılıyor, sık sık arkadaşlarıyla görüşüyor diye suçsuz yere hapse attılar. Dayım hapisten çıktıktan sonra bize yaşadıklarından tam olarak bahsetmese de 6 ay bir odada bırakıldığını, bu süreçte güneşi hiç görmediğini ve yapılan diğer zulümleri anlatmıştı. Son zamanlarda özellikle kadınlarımızı suçsuz yere hapislere atıyorlardı. Bazı tanıdıklarımıza işkence yapıldığına şahit olduk. Bir tanıdığımız vardı. Hangi suç bahanesiyle alındığını bilmiyorum fakat aldıkları zaman çıplak bir şekilde geri bırakıldığı için bu durumun yaşattığı utanca dayanamayıp kendini hızla gelen bir arabanın önüne atarak intihar etmişti. Bir ablamın eşine 4-5 yıl hapis cezası verildi. Yine suçsuz yere. Kendileri istedikleri bir unvanı vererek, istedikleri suçla itham ederek insanları hapse atıyorlardı. Şu anda da olduğu gibi. Yapılan zulümler gün be gün arttı. Yaşadığımız bölgede bir Uygur çocukla bir Çinli çocuk kavga ediyorlardı. O Çinlinin ailesi sonrasında o Uygur çocuğu vahşice katlettiler ve çocuğu kesip attılar. Uygurlar dava açtı ama Çinli aile serbest bırakıldı. Çünkü ırkçılık vardı ve her ne olursa olsun suçlanan hep Uygurlar. Benim annem namaz kılan ve tesettürüne dikkat eden biriydi. Abimse sakallıydı. Sırf bu şekilde oldukları için kimliklerine siyah nokta konuldu. Kimliğinde siyah nokta olanların bir bölgeden başka bir bölgeye gitmesi ise yasak. Gitmesi için imza alması gerekiyordu ve bu çok zordu. Benim orada olduğum süre boyunca 2 yıl daha devam etti bu. 2015'te ben Doğu Türkistan'ın başkentinde yaşıyordum. Kadınlardan bazıları peçeliydi ama bir zaman sonra artık peçeli kadınları göremiyordum. O zamanlar peçe taktığını gördükleri kadınları arabalara bindirip götürüyorlardı. Nereye götürdüklerini ve nerede olduklarını bilmiyorduk. Çok fazla kaybolan kardeşlerimiz vardı. O kadar direnmeye çalıştılar ki. Peçeyi çıkartıyorlardı onları gördükleri zaman. Maske takarak yüzlerini kapamaya direndiler. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ama yine olmadı. 2014-2015 yıllarında insanları başörtüsüz bir hale getirdiler. Pardesü vesaire giymek zaten mümkün değildi. Bizzat ben de yaşadım bu olayları. Arkadan bağlamak zorunda kaldık başörtülerimizi. Her an baskınlar olabiliyordu. Bu yüzden ibadetlerimizi huzur içinde eda edemiyorduk. 2015 yılında çok fazla kadın kardeşlerimizi suçsuz yere hapislere götürüp zulmettiler, çok olaylar yaşandı. Buna dayanamayan erkeklerimiz onlara direnmeye çalıştı. Ellerini alabildikleri her şeyle direndiler ama yine bastırıldılar, idam edildiler, öldürüldüler. Hatta 2014-2015 yıllarında polisleri camilere bekçi olarak yerleştirdiler. Kim namaz kılıyor, kim ne yapıyor diye gözetlemeye koyuldular. 2016 yılı itibarıyla insanları kamplara götürmeye başladılar. Bunların içinde benim dayım da vardı. Cami önlerindeki polislerin tespit ettiği namaz kılan insanları kamplara kapatıyorlardı. Gerekçeleri ise namaz kılan bu insanların yanlış bir düşüncede olduklarıydı. Bazıları bir ay, bazıları 6 ay, dayım 1,5 yıl bu kamplarda kaldı. Eğitim okulu olarak adlandırdıkları bu kamplar özünde bir hapishaneydi. Nazi kampı olarak anılıyor bu kamplar. Orada kanun, siyaset anlatacağız diye akrabalarımızı, dostlarımızı aldılar hep. Şimdi ise ne ülkemden, ne akrabalarımdan, ne de komşularımdan hiçbir haber alamıyorum maalesef. Almam da mümkün görünmüyor. Çin'in zulmü hala devam ediyor. Türkiye'ye geldiğinizde sizi şaşırtan veya unutamadığınız bir anınız var mı? Ben Türkiye'de kimseyi tanımıyordum. Ülkeye ilk geldiğim zaman Türk insanının sıcakkanlılığı, misafirperverliği, beni hemen aralarına alıp değer vermeleri ve Doğu Türkistan için çaba sarf etmeleri beni şaşırtmıştı. Unutamadığım anılarımdan biri, Türk bir arkadaşımın beni evine davet edip çok güzel bir şekilde ağırlamasıydı. Sohbet ederken arkadaşımın annesiyle aramızda geçen diyalog tam olarak şöyleydi. ''Kızım benim, şu an tam 3 kızım var. Eğer izin verirsen Türkiye'deki annen olup bir diğer kızımın da sen olmanı istiyorum. Bizi manevi ailen olarak kabul et ve ne zaman nerede olursan ol, başın sıkışınca yanında ilk biz olalım.'' Tam olarak ne diyeceğimi bilemedim. Bu ifadeler beni çok duygulandırdı. Çok düşündüm. Hiç tanımadığım böylesine koca bir ülkede Allah karşıma biyolojik olmasa da bir aile çıkardı. Rabbime şükürler olsun. Bu mükafatının karşılığını verebilmeyi bana nasip etsin. Son olarak buradan yapmak istediğiniz bir çağrı, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Her Müslüman Doğu Türkistan zulmüne karşı dur demeli. Doğu Türkistan'da oruç tutmak yasak, namaz kılmak yasak. Başörtülü kadınlar hem sözlü hem fiili şiddet ve taciz altında. İnsanlar keyfi bir şekilde çeşitli zulümlerin yer aldığı kamplara alıyorlar, çocuklara zorla Çin eğitimi veriliyor. Bizleri İslam'dan uzaklaştırıyorlar, kendi ülkemizdeki topraklarımıza, mal varlığımıza el konuluyor. Bunların yanı sıra yasaklara, zulümlere ve baskıya itiraz edenleri sokak ortasında öldürüyorlar. İdamlar, işkenceler hiç durmadan devam ediyor. Yardım kuruluşları ülkeye giremiyor ve ülkemin tüm dünya ile olan bağlantıları kesiliyor. Buraya geldiğimizde gördük ki farklı coğrafyalarda bizimle aynı kaderi paylaşan kardeşlerimiz var. Zulüm altında, bombardımanda olan, yetim kalan çocuklarımız, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizin ahı bizim ahımızla aynı. Mazlumun ahını yine bir mazlum daha iyi anlar. Onları anladığımız için yine onları görüp aynı şekilde yardımcı olamamak, elinden fazla bir şeyin gelememesi içimde kalan bir ukde. bazı gözleri her gördüğümde vatansız bırakılan özlem dolu o gözler içimde kalan ukde. Dünya zulümlere karşı susmamalı. Bu zulümlere artık ortak bir güçle dur denmeli. Bir gün tüm mazlumların feraha ulaşacağı duasıyla. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Ocak 2021 sayısında yer alan bir mülakatı paylaştık. Son olarak Reyhan Yaman'ın gerçekleştirdiği Doğu Türkistanlı Gül Cennet'le yapılan mülakatı sizinle paylaşmaya çalıştık son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde arşiv bölümünde Sesi Dergi'de bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.